Ayrım 13. Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 117. Saint-Ain Courtney Malcolm'e sadece atıcılık ve av köpekleri yarışlarını düzenlemekle kalmayıp ödül töreninin ev sahibeliğini de yapıyordu. Malikanenin büyük polo alanında 500 kişilik açık bir çadır kurulmuştu. Yiyecekler Walter Redden'den geliyordu. İstakozlar Courtney Balıkçılık ve Konservecilik Şirketi'nin tekneleri tarafından avlanmıştı. Hindiler Walter Redden de yetiştirilmişti. Lezzetli Karoo kuzusu, Courtney'lerin Karoo'daki Kambedu Ovası'ndaki çiftliklerindendi. Şaraplar ise polo alanına bitişik bağlardandı. Başbakan John Forster ödülleri vermeye razı olmuştu. Saint-Ain'in yıllar süren planlarının sonucuydu bu. Dünyaya Courtney'lerin tükenmiş bir politik güç olmadığını, gölgede kaldıkları günlerin artık bittiğini üstü kapalı olarak ilan etmesiydi. Şahsa Courtney, Verford kabinesinin John Forster'ın başkanlığına karşı çıkan kanadındandı ve bu nedenle politik sürgüne gönderilmiş Londra Büyükelçiliğine atanmıştı. Ancak oğlunun Londra'da bulunduğu yıllar boyunca Saint-Ain parti içinde bütün incelik ve kurnazlığını kullanarak Şahsa'nın tekrar göze girmesini sağlamıştı. Şahsa'nın Londra'da çok başarılı olması da bunda çok yararlı olmuştu. Ancak Armscor başkanlığı sadece Saint-Ain'in yılmak nedir bilmeyen çalışması, yenilgiyi kabul etmemesi, tüm politik ve mali gücünü oğlunun lehinde kullanması sayesinde elde edilmişti. John Forster'ın Walter Redden malikanesinde bulunması, Courtney'ler için yeni bir altın çağın başlangıcı olmasını sağlayacaktı. Bütün iktidar sahipleri çadırdaydılar işte. İçlerinden hiçbiri oğlunun Londra'da bulunduğu sürede Saint-Ain'i defterden silecek ya da kızdıracak kadar budalalık yapmış değildi. Bazıları daha soğuk davranmışlardı ama Saint-Ain de şimdi çelik gibi bakışlarla kalabalık arasında bunlara bakıyordu. İleriki günlerde onları hatırlayacaktı. Güney Afrika Av Köpekçileri Birliği Başkanı kalkıp başbakanı selamladıktan sonra ödül kazananları tek tek çağırmaya başladı. Kupaların durduğu yeşil çuha kaplı masanın üstünde sonunda en büyük ve en süslü olan kupa kalmıştı. "Şimdi yarışmanın şampiyon köpeğine geliyoruz." Adam çadırdakilere bakarak ailesi arasında arkalarda bir yerde duran Saint-Ain'i gördü. "Ve bu şampiyonluk kupasını birkaç kısa yılda bu sporumuzu enerjisi ve heyecanıyla yükselten ve bu işe hayatlarını vermiş olanlardan daha az bir katkıda bulunmamış bir hanıma vermekle şeref duyuyorum. Bayanlar baylar, Bayan Saint-Ain Courtney Malcomes ve köpeği Dandilas." Isabella köpekle çadırın dışında bekliyordu. İçeri girerken kalabalıktan bir alkış koptu. Isabella köpeği babaannesine verdi. Dandilas'ın üzerinde Saint-Ain'in renkleriyle Courtney arması işlenmiş sarı bir örtü vardı. Saint-Ain'e ayak uydurarak o da platforma doğru yürüdü. Kalabalıktan kahkahalar ve alkışlar yükseldi. Kadın da köpek de tam bir safkan çift oluşturuyorlardı. Platformda Dandilas başbakanın önünde kibarca bir selam verdi ve Saint-Ain'in bir sözü üzerine sağ patisini uzattı. John Forster de elini uzatıp köpekle tokalaşınca kalabalıktan yeni bir alkış koptu. Başbakan gümüş kupayı Saint-Ain'e uzatırken gülümsüyordu. Acımasız gücü ve çelik gibi iradesiyle ün yapmış bir insan için çocuk gibi neşeli bir gülümsemesi vardı. Saint-Ain'in elini sıkarken kadına biraz daha yaklaşıp sadece onun duyabileceği bir sesle "Yaptığınız her şeyde başarılı olmak sen ve ailen için biraz tek düze olmuyor mu Saint-Ain?" dedi. Sendi bendi konuşmayı ancak geçen yıl başlamışlardı. Buna katlanabilmek için cesur olmaya çalışıyorum John amca. Başbakan kısa bir kutlama konuşması yaptıktan sonra usta bir politikacı gibi çadırı dolduranların arasına karıştı. Bir süre el sıkışıp şakalaştıktan sonra Saint-Ain'in hayranlarını çevresine topladığı köşeye vardı. Seni bir daha kutlarım Saint-Ain. Bu zaferini kutlamanda sana yardımcı olmak için daha fazla kalmak isterdim. Saatine baktı. Aslında bize fazla zaman ayırdın dedi Saint-Ain. Ama gitmeden önce sana hiç tanımadığım bir torunumu tanıştırmak isterim. Yakınlarda duran Isabella'nın yaklaşması için işaret etti. Şahsa Londra'da büyük elçiyken ev sahibeliğini Isabella yapıyordu. Isabella yanlarına gelirken Santay'ın gözlerini başbakanın yüzünden ayırmıyordu. Forster'ın çapkınlık yapmadığını biliyordu. Öyle olsaydı partisinin o çelik Calvinci kuralları arasında bu yere gelemezdi. Ancak 30 yıldır mutlu bir evlilik yaşamı olmasına rağmen yine de bir erkekti. Ve hiçbir erkek Isabella Courtney'i ilk gördüğü an duygusuz kalamazdı. Santay'ın onun bakışlarının kaydığını, ani ilgisini o heybetli kaş çatışı ardında gizlediğini gözden kaçırmamıştı. Isabella'nın politikaya atılmak istediğini söyleyerek babasıyla babaannesini şaşırtmasından sonra Santayne ve Isabella bu karşılaşmayı dikkatle planlamışlardı. Şahsa bu hevesi de geçer demişse de Santayne başını sallamıştı. Bella çok değişti, Londra'da bir şeyler olmuş olmalı. Şımarık bir kız olarak gitti ama olgun bir kadın olarak döndü. Bundan da ötesi çelikleşmiş sanki, bir şey daha var. Santayne bunu tanımlamaya çalışırken duraksamıştı. Romantik hayat görüşünden sıyrılmış, sanki bir deney geçirmiş, acı çekip nefreti öğrenmiş gibi. Sanki çok ciddi bir bunalım geçirmiş ve ileride olacaklar için kendini hazırlamış. ''Böyle hayaller kurmak senin pek adetin değil ama'' demişti şasa. ''Sen beni iyi dinle, Bella yolunu bulmuş artık ve bizler kadar sert ve acımasız olacak bundan sonra.'' ''Herhalde senin kadar sert ve acımasız olamaz anne.''
''Sen istediğin kadar alay et Şahsa Courtney ama zaman beni haklı çıkaracaktır. Bu kız çok yükselecek Şahsa, senin benim hayallerimi bile aşacak ve ben de ona yardım edeceğim.''
Santayne bu buluşmayı böylece ayarlamıştı ve şimdi de torununu kendisinden beklediği gibi davranırken seyretmekteydi. Forster Isabella'ya İngiliz kızlarıyla aranız nasıldı diye sordu. Havadan sudan bir yanıt beklediği belliydi ama Isabella, Harold Wilson'la tanışıp onun ve işçi partisinin Güney Afrika'da yaşayan hepimize karşı tutum ve kararlarını ilk elden öğrenmek için katlanmaya değerdi, dedi. Bu güzelliğin ardında bir de işlek bir beyin olduğunu anlayınca Forster'ın bakışları değişti, sesini alçalttı. Bir iki dakika daha konuştular. Ondan sonra Santayne araya girdi.
''Isabella Londra Üniversitesi'nde siyasal kuram konusunda doktorasını bitirip diplomasını aldı.'' dedi.
''Öyle mi?'' Forster başını salladı. ''Yoksa aramızda yeni bir Helen Suzman mı yetişiyor?'' ''Güney Afrika Parlamentosu'nun tek kadın üyesi ve nasyonalist çoğunluk içindeki tek liberal diken olan insan hakları savunucusundan söz ediyordu.'' Isabella kadınlardan en çok nefret eden birini bile etkileyecek seksi bir kahkaha attı.
''Parlamento üyeliği belki de en sonra düşüneceğim bir şeydir ama yine de Bayan Suzman kadar saf olacağımı sanmıyorum Sayın Başbakan. Benim politik görüşüm tümüyle babamın ve babaanneminkilerle uyumludur.''
Bu da kendisini muhafazakar sınıfına sokuyordu ve Forster'ın masmavi bakışları daha bir dikkatliydi şimdi.
''Dünya değişiyor Sayın Başbakan.'' diye aralarına girdi Santayne. ''Bir gün gelir kabinede sizin yerinizde de bir kadın olabilir değil mi?''
Forster gülümseyerek İngilizce yerine Afrikaan dilinde konuşmaya başladı. ''Doktor Courtney bile bunun çok uzak bir gelecekte olabileceği kanısında. Ancak böyle sevimli bir yüzün biz çirkin erkeklerin kararlarını yumuşatmak için pek yararlı olacağını kabul etmeliyim.'' Bu ani dil değiştirmesi bir sınamaydı. Güney Afrika'da politik gelecek düşünen hiç kimse politik egemenliği elinde tutan grubun dili olan Afrika ancak konuşmadan ilerlemeyi düşünemezdi. Isabella da onun kadar kolaylıkla Afrika ancak konuşmaya başladı. Dil hazinesi zengin, grameri kusursuzdu. Doğma büyüme Afrikaan der olan biri için bile kulağa hoş gelen bir aksanı vardı. Forster bu kez zevk aldığını belirterek bir daha gülümsedi ve saatine bakmadan önce birkaç dakika daha konuştu, sonra Santayne'e döndü. ''Artık gitmem gerek, başka bir törene daha katılacağım.'' Yine Isabella'ya döndü. ''Tots Jens, Doktor Courtney, bir daha görüşene kadar ilerlemenizi dikkatle izleyeceğim.'' Santayne ile şasa onu otomobiline kadar götürdüler. ''Tots Jens, Santayne.'' Forster kadının elini sıktı. ''Torununu böyle yetiştirdiğin için kutlarım seni. Onda ancak senden almış olabileceği bazı şeyler gördüm.'' Santayne çadıra dönünce çevresine bakındı. Isabella erkek hayranlarının ortasındaydı. Babaannesinin baktığını görünce hemen yanına geldi. Santayne torununun koluna girdi.
''Aferin küçük hanım. 40 yıllık politikacı gibi davrandın. John amca senden hoşlandı. Yola düştük sanırım.''
O akşam yemekte sadece aile olmasına rağmen Santayne en iyi gümüşlerle limoş takımlarının çıkarılmasını istemişti. Sofra mumlar ve sarı güllerle süslenmişti. Bu aile yemeklerinde adet olduğu üzere kadınlar tuvalet, erkekler smoking giymişti. Sadece Sean yoktu aralarında. Sean davet edilmiş, daha doğrusu Santayne gelmesini emretmişti. Ama çok değerli bir müşterisiyle Rodezya'da avlanmakta olduğundan bağışlanmasını dilemişti. Santayne köpeğinin başarısını hepsiyle birlikte kutlamak istemesine rağmen işin her şeyden önce geldiğini kabul etmek zorunda kalmıştı. Sean'ın müşterisi olan Alman sanayici her yıl 63 günlük bir av mevsimi için günde $500 ödemekteydi. Almanya'daki işleri avlanmaya yılda sadece 2 hafta ayırmasına imkan verdiği halde bir fil yerine 3 fil avlama hakkını kazanmak için tüm sürenin parasını öderdi. Adam gelişini ancak 1-2 gün öncesinden haber verirse de Sean onun gelmesi olasılığına karşılık hep hazır beklerdi. Santayne büyük torununu özlüyordu. Sean üçünün en yakışıklısı ve en vahşisiydi. Girdiği yerin havasına hemen bir heyecan ve canlılık katardı. Bu fırtınalı tabiatının kendisini içine soktuğu durumlardan kurtulması için babaannesi de ailesi de şimdiye kadar $10,000+ harcamışlardı. Santayne bu masrafları herkesin önünde en sert sözlerle kınarsa da gizlice de sevinirdi. Tek korkusu Sean'ın bir gün Santayne'in bile kendisini kurtaramayacağı bir belaya çatmasıydı. Ama bu gece böyle sıkıntılı şeyler düşünme zamanı değildi. Uzun gümüş kupa masanın tam ortasında, sarı güllerin üstündeydi. Bu küçük şeyin kendisine verdiği tatmin ne garipti. Köpeği yetiştirmek için sayılmayacak kadar çok saat harcamıştı. Ama yine de kupayı kazanmak bütün bunları haklı gösteriyordu. Oldum olası böyleydi zaten. Kanında vardı her şeyde birinci olmak. Bunu sevdiklerine de geçirebilmişti. Masanın öteki ucunda şahsa kristal kadehine gümüş kaşığıyla vurdu. Konuşmalar kesilince de ayağa kalktı. Smokin ceketi ve siyah kravatı da çok zarifti. Ün saldığı o konuşmalardan birine başladı sonra. Annesini övgülerle göklere çıkarıp odadaki herkesin dikkatini onun üzerinde topladığı halde Santayne öteki torunlarını düşünmekte olduğunu fark etti. Hepsi de babaannelerinin kendilerini ölçüp biçtiğinden habersiz babalarının ağzına bakıyorlardı. Aile hiyerarşisinin gereği olarak Gary sağında oturuyordu. O miyop, zayıf ve astımlı çocuk ne kendisinden ne de bir başkasından yardım almadan böylesine bir güven ve güç anıtına dönüşmüştü. Şimdi Courtney şirketlerinin başındaydı. Gerçek Chippendale iskemlesinin ince bacaklarını tehlikeye atacak kadar güçlü bir vücudu vardı Gary'nin. Parmaklarını yeleğinin ceplerine sokmuştu. Geniş göğsü üzerinde bembeyazdı gömleği. Adaleli boynuna dar geliyordu kolalı yakası. Kalın çerçeveli gözlüğü parıldıyordu mum ışığında. Kahkahası odayı dolduruyordu. Santayne bakışlarını Gary'nin karısına çevirdi. Holly masanın öteki ucunda şahsanın yanında oturuyordu. Gary'den 10 yaş büyüktü. Santayne bütün gücü ve kurnazlığıyla karşı koymuştu bu evliliğe ama engel olamamıştı. Şimdi kendi kendine buna kalkışmanın ciddi bir yanılgı olduğunu kabul ediyordu. Böyle bir girişimde bulunmasaydı Holly üzerinde daha etkili olabilecekti bugün. Oysa kadının kafasında belki de bir daha yıkılmayacak duvarların yükselmesine neden olmuştu. Holly hakkında yanılmıştı. Kadın Gary için kusursuz bir eş olmuştu. Holly onda hiçbirinin, hatta Santayne'in bile fark etmediği nitelikleri görebilmişti. Onları gün ışığına çıkarmış, erkeğin kendine güvenini sağlamıştı. Gary'nin başarısı büyük bir ölçüde onun eseriydi. Kendisine güç ve destek vermişti. Onu sevmiş, mutlu etmiş, 3 oğlanla bir kız doğurmuştu. Santayne yukarıda uyuyan küçükleri düşünürken bir an gülümsedi. Sonra içini çekerek kaşlarını çattı. Holly'nin kendisine karşı duyguları torununun çocuklarıyla arasında bir engeldi. Gary ile Holly Weltevreden'den 1000 mil uzakta ülkenin mali merkezi olan Johannesburg'da otururlardı. Courtney şirketlerinin merkezi de borsada oradaydı. Gary borsanın büyük oyuncularından olduğu için orada olmalıydı. Bu yüzden Weltevreden'i terk için nedenleri çoksa da Santain Holly'nin bunu çocuklarını ondan uzak tutmak için yaptığına inanırdı. Gary'nin pilotluğunu yaptığı şirket jetiyle aralarında sadece 3 saat olmasına rağmen Santain onları son günlerde pek seyrek görüyordu Weltevreden'de. Çocukları yetiştirmek ve etkilemek, babalarını yaptığı gibi korumak için yanında istiyordu. Ama her şey Holly'nin elindeydi. Onu kendi yanına çekmek için çabalarını arttırmalıydı. ''Beni sevecek ve bana güveneceksin.'' dedi kendi kendine. ''Sonsuza kadar benden uzak kalamayacaksın. O çocuklar benim olacak. Bu aile benimdir. O çocuklar da. Onları benden daha fazla uzak tutamayacaksın.'' Böyle dalmışken şahsa kaçırdığı pek bir şey söylememişti. Arada sırada masadakiler kendisine bakıyorlar ve alkışlıyorlardı. Alkış sona erince şahsa yine sözlerine devam etti. ''Bugün onun Dandelion'u nasıl idare ettiğini görünce bunun olağanüstü bir şey olduğunu sanmışsınızdır. Başka bir kadın için böyle olabilirdi. Ama bebekliğimde beni sırtına bağlamış olarak insan yiyen bir aslanın karşısına çıkan bir kadın için...'' Şahsa yine annesinin eski hikayelerini anlatıyordu. Her önemli aile olayında bunların anlatılması gelenekleşmiş ve her biri hikayeleri yüzlerce kere dinlemiş oldukları halde ilk defa duyuyormuş gibi zevk alıyorlardı yine. Sofradakilerden sadece biri Şahsa'nın bu aşırı övgüleri karşısında utanıyor gibiydi. Santain memnuniyetinin bu ipekli örtüsünü dalgalandıran hafif bir sıkıntı esintisi hissetti. Torunları içinde en az yakınlık duyduğu Michael'dı. Şimdi uzun masanın en gözde yeri olan ortasında oturmasının nedeni erkek torunlarının en küçüğü olması değildi. Michael Santain'in kafasındaki planlara uymazdı. Doğasında Santain'in henüz giremediği gizli yerler vardı ve bu da kadının huzurunu kaçırıyordu. Michael'ı annesinin elinden tam olarak alamamıştı. Tara Courtney'i düşünmek bile içinde bir nefret dalgasının dolaşmasına yol açıyordu. Santain'in kutsal olarak kabul ettiği tüm ahlak kavramlarını çiğnemişti Tara. Marksistti, zencilerle ilişki kurmuştu, vatan haini ve baba katiliydi. Santain'in Tara'ya olan duygularından bir bölümü de bu oğluna aktarılmıştı işte. Bakışının sertliği Michael'ın bunu fark etmesine yol açmıştı. Birden başını kaldırınca Santain'in bakışları altında sarardı ve hemen suçluymuşçasına başka yana döndü. Santain'in itirazlarına rağmen Shasa'nın ısrarlarıyla aile aralarında Golden City Mail gazetesinin de bulunduğu bir şirketin büyük bir hissesini satın almıştı. Shasa'nın amacı Michael'a seçtiği bu meslekte en üst düzeyde bir yer sağlamaktı. Gazeteyi mantığın güçlü ve muhafazakar sesi haline getirmek ve Michael'ın da deney kazandıktan sonra yayımcı ve editörlüğünü üstlenmesiydi. O gün henüz gelmemişti. Michael hala yazı işleri müdür yardımcısıydı. Şahsaya kalmış olsaydı Michael'ı daha çabuk yukarı itecekti. Ancak Santain ile Gary onun bu babaca hoşgörüsünü frenlemesini sağlamışlardı. Michael'ın bu işe hazır olmadığını söylüyorlardı. Mali ve yönetici güdüleri henüz tam olarak gelişmemişti ve politik görüşü ham, hatta belki de biraz kusurluydu. Michael'ın etkisiyle ortanın soluna doğru kaçtığından şimdi gazeteye ne hükümet güveniyordu ne de reklam parası ödeyen mali ve madencilik sektörleri. Mail 3 kere hükümet emriyle kapatılmış, her seferinde bunun maliyeti Gary'yi küplere bindirmiş, prestij ve etkinlik kaybı da Santain'in huzurunu kaçırmıştı. Michael'ın yakışıklı yüzüne bakarken gerçek bir Courtney değil diye düşündü. Bella'nın küçük parmağında bile bunun tüm vücudunda olduğundan daha fazla sertlik var. Michael ailesi için değil, yabancılar ve ezilenler için kaygılanırdı. Santain için bu ihanetlerin en büyüğüydü. Bize değil de annesine benziyor. Bella'yı bile bozmaya çalıştı. Santain iki torununun Trafalgar meydanındaki ırk aleyhtarı gösteriye katıldıklarını biliyordu. Elçilik penceresinden Güney Afrika gizli servisi tarafından fotoğrafları çekilmiş, Santain hükümetteki önemli bir tanıdığından bu konuda uyarı almıştı. Neyse ki konuyu kapatabilmişti. Bella Lothar de la Rey ile yaşadığı aşk ilişkisinde bir ara Güney Afrika gizli servisi için çalışmıştı. Lothar o sıralarda emniyet kuvvetlerinde albaydı. Şimdi de parlamento üyesi ve Adalet ve Düzen Bakan Yardımcısı. Saint-Ain Lothar'a kendisi gitmişti. Adamın üzerinde çok büyük bir etkisi vardı. Lothar'ın babasıyla aralarında Lothar'ın sadece tahmin edebildiği pek çok gizli kalmış şey bulunuyordu. Ayrıca Lothar Bella'nın sevgilisi olmuştu ve Saint-Ain onun kıza hala aşık olduğundan kuşkulanmaktaydı. Isabella'nın dosyasına toplantıda bulunmasının nedeninin tam bir açıklamasını koyacağım diye güvence verdi Lothar. Onun yurtsever olduğunu biliyoruz, daha önce de bizim için çalışmıştı. Ama Michael için hiçbir söz veremem, tanti. Lothar sadece teyze anlamını içermeyen saygılı hitap biçimini kullanıyordu. Korkarım Michael'ın dosyasında pek çok sakıncalı şey var. Şahsa'nın konuşması bitince herkes bir beklentiyle Saint-Ain'den yana döndü. Saint-Ain bir konuşmacı olarak en az oğlu kadar iyiydi. Ancak sözcüklerini çok daha iğneleyici olarak seçer, dobra dobra konuşurdu. Şimdi de böyle bir parlama bekliyorlarsa da düş kırıklığına uğradılar. Saint-Ain bu akşam çok iyi bir anında olmalıydı. Onları kınamak yerine başarıları üstünde durmayı yeğledi. Gary'nin aldığı parasal sonuçları, Isabella'nın akademik başarılarını, Holly'nin Zululand kıyılarında yapım başlanacak yeni Courtney Oteli için mimari planlarını övdü ve yaklaşan doğum gününden söz etti. ''Holly şekerim, o gün bizimle olamayacağına gerçekten üzüldüm.'' dedi. Michael bile pek sudan da olsa son kitabı için övgüden payına düşeni almıştı. Mickey insanın yazmak için nasıl bir çalışma yaptığını anlaması için ille de vardığın sonuçları ya da önerdiğin çözümleri kabul etmesi gerekmez. 13. ayrımın sonu. Sayfa 126.